16. ayrım, sayfa 86. Akvaryum büyük hasar görmüş ama hala ayaktaydı ama devrim sırasında tanık olduğu şiddet ve yıkım Amont'u korkutmuştu. Kafasına göre iş yapma şekli de kendi zararına oldu ve 1907 başlarına gelindiğinde iflas kapıya dayanmıştı. Amont Fransa'ya kaçmaya karar verdi. Giderken de çalışanlarının parasını çaldı ve akvaryum birkaç yıl zor bir dönem geçirdi. Frederick'in yeni bir işe ihtiyacı vardı ve bulduğu bir sonraki iş mesleğinde en üst basamaklara çıkmasını sağladı. Moskova'daki birçok ünlü restoran arasında biri uzun geçmişi ve şöhreti nedeniyle öne çıkıyordu. 19. yüzyıl başlarında kurulmuş olan Yar Restoran ve Moskovalıların kısaca söyledikleri gibi Yar, bu işin uzmanları tarafından Rusya'nın en güzel restoranı, bütün Avrupa'nın ise en iyilerinden biri sayılıyordu. Yar'da çalışmak yalnızca itibarlı olduğu için değil, birçok ünlü ve varlıklı müşterisinin cömertliğinden dolayı da garsonların gıpta ettiği bir şeydi. Frederick'in belki 1908'den itibaren, belki de daha önce burada baş garsonluk yapmaya başlamış olması Rusya'da geldiği noktanın kanıtıdır. Bu tarihe gelindiğinde Rusça konuşma diline çoktan hakim olmuştu ve pek çok dil bilgisi hatası yapsa da rahat ve akıcı konuşuyordu. Fransızca biliyor olması bazı müşterilerde işe yaramış olmalıydı. Ama yalnızca işvereni ve restoran personeliyle değil, başkalarıyla da kolayca Rusça iletişim kurması gerekiyordu. Yar Moskova'nın kuzeybatı ucundaydı. Frederick yeni iş yerine yakın olmak için ailesiyle birlikte sakin Chuinsky sokağından Petersburg Anayolu'ndaki 18 numaraya taşındı. Bu yol 500 kilometre kadar kuzeybatıdaki imparatorluk başkentine gidiyordu. Yar, Frederick'in akvaryum civarındaki eski semtiyle karşılaştırıldığında kent merkezinin 3 kilometre dışında olmasına rağmen müşteriyi çekmek bakımından iyi bir yerdeydi. Hemen anayolun karşısında Hodinka Çayırı'nın kenarındaydı. İkinci Nikola'nın 1896'daki taç giyme töreni anısına yapılan kutlama sırasında bini aşkın insan burada ezilerek ölmüş ve bu trajedi birçokları tarafından ikinci Nikola'nın iktidarı açısından bir uğursuzluk alameti sayılmıştı. Moskova yarış pisti ve Moskova Havacılık Kurumu'nun havaalanı burada bulunuyordu. 20. yüzyılın başlarında dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Rusya'da da uçak merakı yeni bir çılgınlıktı. Moskovalılar uçağı ilk defa 15 Eylül 1909'da Fransız havacı Lagagnéus çift kanatlı Voyis uçağıyla Hodinka Çayırı'nda gösteri yaptığında görmüşlerdi. Binlerce insan bu görüntü karşısında heyecanlanmış ve sonraki hava akrobasisi gösterilerine giderek daha da çok izleyici akın etmişti. Yar çöp gibi bir pervaneli uçakla yapılan tüyler ürpertici hüner gösterilerinin kutlamasında şampanya ve başka içecekler sunmaktan memnundu. Feci uçak kazalarının kurbanları da yine burada anılmıştı. Frederick Yar'da çalışmaya başladığında buranın sahibi Alexey Akimovich Sudakov'du. Bu restoranı 1896'da satın almış ve sonraki 20 yıl içinde restorana büyük başarı ve ün getirecek şekilde işletmişti. Sudakov tam bir mükemmeliyetçiydi. İşinde usta olduğundan ve işin adabını bildiğinden emin olmasaydı, Frederick'i görünür ve sorumlu bir göreve getirmezdi. Aralarındaki belirgin farklara karşın Frederick'in hayatının seyriyle Sudakov'unki arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Sudakov, Yaroslav ilinde köylü olarak doğmuştu. Yardımcı garsonluk gibi düşük bir görevde zorlu bir çıraklık sürecinden geçtikten sonra işletmeci olmuş ve sonunda kendi küçük restoranını satın almıştı. Sudakov'un geçmişi, Frederick'in siyah, kırsal Mississippi'deki kökeninden ve büyük kentlerin restoran ve otellerindeki çalışma hayatından çok farklı değildi. Her ikisi de kendi yetenekleri sayesinde ve restoran ve eğlence işinde çekirdekten yetişmiş oldukları için başarıya ulaşmıştı. Frederick'i akıl hocalığı yapabilecek tek kişi Sudakov değildi. Bir de Sudakov'un ifadesiyle Yar personelinin kralı Alexey Fyodorovich Natruskin vardı. Frederick burada çalışmaya başladığında Natruskin kıdemli bir baş garsondu ve 30 yıl aralıksız bu konumda bulunmuştu. Bu sıfatla Frederick'in üstüydü ve onun zaten gelişmiş olan becerilerini ya bir fiil ya da örnek oluşturarak bilemekte rol oynayacaktı. Yar'ın sadık bir müşteri kuşağı tarafından iyi tanınan Natruskin'in vakur bir duruş ile müşterilerin istek ve zevklerine özen göstermek arasında denge kurma becerisi müşterilerde büyük hayranlık ve saygı uyandırıyordu. Bu iki özelliğin birleşimini gurur okşayıcı buluyorlardı. Birçok müşteri sonradan bunları Frederick'in de öne çıkan özellikleri olarak hatırlayacaktı. Natruskin'in ölçülü becerileri memnun ettiği ve kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağladığı müşteriler tarafından ödüllendiriliyordu. Restorana gelen Grand Dükler ona hatıra olarak mücevherli armağanlar verirken iş adamları ve başkaları bahşiş bırakmakta cömert davranıyorlardı. Emekli olduğunda 200 bin ruble biriktirmişti. Bugünün parasıyla birkaç milyon dolar eden bu parayla yatırım amacıyla Moskova'da emlak satın almıştı. Onun yaşamı ve kariyerinde Friedrich'in öyküneceği pek çok şey vardı. Pek çok şeyde de Friedrich Naturskin'i aşacaktı. Friedrich'in böylesine titiz meslektaşlarla çalışmaktaki başarısı göz önüne alındığında beklenebileceği gibi aralarındaki ilişkiler yalnızca işe değil, karşılıklı saygı hatta sevgiye de dayanıyordu. Yarın 20. yüzyıldaki tarihindeki en büyük etkinlik bunun bir kanıtıdır. Bu Friedrich'in de düzenlemesine katkıda bulunduğu bir etkinlikti. 19 Aralık 1909'da büyük çaplı bir yenilemeden sonra yarın yeniden açılışı kutlanmıştı. Sudakov'a müthiş övgüler düzülmüş ve Friedrich'te unutulmaz bir övgü metni kaleme alıp, elbette Rusça, imzalayan 5 kıdemli arkadaşına katılmıştı. Kendilerini Sudakov'la işbirliği içinde çalışan onun en yakın yardımcıları olarak tanımlıyor, onu çalışkan ve işine bağlı bir restoran sahibi olarak selamlıyor ve eşi benzeri görülmemiş bir insan olarak karşısında eğildiklerini ilan ediyordu. Yalnızca hünerci işletmeciliği nedeniyle değil, dürüst ve iyi olan her şeye karşılık veren hassas ruhu nedeniyle de onu gönülden sevdiklerini konusunda teminat veriyorlardı. Sudakov'a uzun yıllar Mgonya Leta dileyerek bu metiyeyi noktalıyorlardı. Uzun yıllar aslında Tanrı'dan dini ayine katılan herkese uzun ömürler vermesini dileyen bir Rus Ortodoks ilahisinin başlığıydı. Bu tür bir kutlama konuşmasının sonunda bu ilahinin başlığına atıfta bulunmak ilahi okumaya bir davet işlevi görüyordu ve bu konuşmanın altında imzası bulunan 6 kişi orada hazır bulunan birçok kimseyle birlikte tabii ki bunu yerine getirdiler. Ünlü bir restoranın yeniden açılışında dini inancın dışa vurumuna tanık olan bir batılı gözlerine ve kulaklarına inanamayabilirdi. Sonuçta yar, insanların doyasıya yiyip içmek, çingene korosunun ve alımlı dansçı ve şarkıcı kızların gösterileriyle coşmak için gittikleri bir yerdi. Ancak böyle bir yerde ilahiler okuyup dua etmek, dönemin Rus adetlerine tamamen uyuyor ve dini ayin ve inançların sosyal hayatın her yönüne ve toplumun her katmanına ne derece nüfuz ettiğini gösteriyordu. Yine de böylesi bir karışımın yakışık almadığından yakınan bir azınlık hep var olmuştur. Yerdeki ayin aynı zamanda günah ve bağışlamanın Rus bilincinde kolayca yan yana gelmesine de bir örnek oluşturmaktadır. Bu birliktelik bir ikiyüzlülük değildir. Tövbe etmenin her zaman günahlardan arındırabileceği ve güçlü duyguların doğru yönlendirildikleri takdirde tinsel kurtuluşa götürebileceği anlamına gelir. Sonraki yıllarda yarın en kötü şöhretli müdavimlerinden biri olan tekinsiz din şarlatanı Rasputin bu ikilinin görünür bir simgesi olacaktı. Frederick işinde nasıldı? Amerikan gramofon şirketinden Frau Gisberg onu birkaç defa yerde çalışırken görmüş, işinin ehli olmasından ve cana yakınlığından çok etkilenmişti. Gisberg'in Moskova'ya geliş nedeni uluslararası bir üne sahip Rus opera şarkıcısı Fyodor Shalyapin'in uzun vadeli bir plak sözleşmesi yapmaya ikna etmekti. Gisberg, Frederick'in Moskova'daki her soyluyu para ve iktidar sahibini tanıyor olmasından etkilenmenin yanı sıra kusursuz giyiminden ve ölçüp biçen bir bakışla müşterilerini girişte karşılamasından da etkilenmişti. Frederick'in yerde fevkalade başarılı olmasının nedenlerinden biri de bir müşterinin şöhret merdiveninin hangi basamağında durduğunu ve ne kadar para harcayabileceğini bir çırpıda anlaması ve önceki gelişlerinde ne yiyip ne içmekten hoşlandığını hatırlamasıydı. Bu sağlam bir bellek ve insan sarraflığı gerektiriyordu. Başarısının bir diğer nedeni ise çok iyi huylu olmasıydı. Gesper Frederick'in her yerde herkes tarafından sevildiğini ama özellikle kadınların gözdesi olduğunun altını çiziyordu. Üstelik başka ünlü Rus işletmelerinde çalışan arkadaşlarıyla birlikte Frederick'in yerde unutulmaz bir konukseverliğin yeni standartlarını oluşturduğunu belirten Gisberg, insan tasasız bir gece hayatı istiyorsa, benim görüşüme göre ne Paris, ne Berlin, ne Viyana, ne Budapeşte, bunda Petersburg ve Moskova ile boy ölçüşebilir diye noktalıyordu. Paralı müşteri çeken her iyi restoranda bir baş garson düzenli olarak hünerlerini sergiler. Ama yarda bu hünerlerin sınandığı ve sınırın zorlandığı zamanlar da oluyordu. Bunun bir nedeni de Moskova'nın kültürel normları, özellikle de tüccar sınıfının bazı zengin ve başarılı üyeleri arasındaki normlardı. Bu insanlar Rusların dizginsiz mizacının fark edilmesi ve akıllara kazınması amacıyla yiğitliğin ve gemlenmemiş tutkunun dışa vurumlarını el üstünde tutuyorlardı. Bir diğer neden ise yarın özellikle müsrif içki alemleri için gözde bir adres olarak ünlenmesiydi. Sonuç olarak burada unutulmaz kaçamaklar yaşanıyordu. Amerikalı yazar Roy Norton 1911 dolayında yara gelmişti. Frederick o sırada hala burada çalışıyordu. Norton çeşitli ülkelerdeki hovardaların davranış biçimini inceleyerek Avrupa'da biraz zaman geçirmiş olmasına karşın Rusların büyük farkla en savurgan halk olduğunu ve Moskova'da bunun en iyi örneklerinin yerde görülebileceği sonucuna varmakta gecikmemişti. Norton, sarada yetiştirilmiş ananaslarla yemek salonunda futbol oynamanın eğlenceli olacağına hükmetmiş bir alemciden özellikle etkilenmişti. Bu ananasların tanesi o kış Moskova'da aşağı yukarı 44 ruble yani 22 dolardan satılıyordu. Bugünün parasıyla bu yaklaşık 1000 dolar ediyor. Adam bir araba dolusu ananas ısmarlamış ve bunları sağa sola tekmelemeye başlamıştı. Porselenler kırılmış, masalar devrilmiş ve ithal şampanyalar yerlere saçılmıştı. Yüzünde bir gülücükle yaklaşan restoran sahibinin ona çıkardığı hesabın 30 bin ruble olduğu sanılıyordu. Bu bugünün parasıyla aşağı yukarı 750 bin dolar ediyor. Frederick'in Norton'a söylediğine göre bir ayda her biri 7500 ruble tutarında ve tek gecelik eğlence için ödenmiş 50 fatura kesiliyordu.